Bilgisayar okuyor. Tamam.
Merhabalar. 6 Kasım 2024. Ben Cem Durak. Think IB yazarları Doktor Murat Narcı ve Önder Şit ile beraber yazar Murat Gülsoy'u konuk alıyoruz bugün. Murat Hoca'nın yeni yayınlanan kitabı Kıyamet Sonrası Olağan Bir Gün hakkında ve diğer edebi eserleri hakkında biraz sohbet edeceğiz. Önder Hocam, siz başlamak ister misiniz?
Tabii, çok teşekkür ediyorum Murat Gülsoy hocamıza da katıldığı için. Sevgili hocam şeyi soracaktım ya, çok hakikaten çok akıcı, keyifli. Yani size de yakışır derinlikte bir roman. Yani parça parça, fragman fragman çok keyifliydi. Ben şeyi soracağım, özellikle Zeytin Yaprağı. Tabii biz de şu an IB Edebiyat'a da biraz odaklandığımız için hafif lise seviyesi kıvamına da getirerek size sormak istiyorum. Yani Zeytin Yaprağı bir leitmotif olarak çok sıklıkla geçmiş. Hani bunu belirlerken nasıl bir yol takip ettiniz? O metinlerin içine nasıl sızdı? Onu öncelikle sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim öncelikle beni konuk aldığınız için. Evet, kitap da yeni çıktı. Yani bugünlerde herhalde kitap evlerine ulaşmıştır. Fakat ben o metinleri diyeyim. Yani sonradan bir roman olduğuna kanaat getirdim. Ama başladığım zaman ne yazdığımın aslında çok da ayırdığında değildim. Bu pek alışık olduğum bir yazma yöntemi değil aslında. Yani ben hani daha önceki yazdıklarımı bilenler yani kurguyla işte ne bileyim ben daha bazen tarihi roman, bazen çok daha fazla çalışmaya dayalı bir takım kitaplar yazdığım için bu oldukça farklı bir yerde duruyor. Biraz Nisyan'ı hatırlatıyor beni yazma süreci açısından. O da bir travmatik bir dönemde yazdığım bir metindi diyelim. O da sonradan roman olduğuna karar vermiştim. Bu da öyle. Şimdi bunun yazdığım dönem aslında tam bir zeytin ağacının dibinde başladı bütün hikaye. Bir yaz şeyinde, bir tatil yöresinde. Ben o sırada aslında ressam Vasıf'ın Gizli Kalmış Aşklar Tarihi'ni onu üzerinde çalışıyordum. Bundan bir önceki roman. O çok daha uzun zamana yayılmış bir hayali bir ressamın hayatını konu alan tarihi diyebileceğimiz işte sanatı merkeze alan bir romandı. Onu çalışırken ama bir yandan da nasıl bir ortamdayız? 2021-2022 yani bu kitabı yazdığım, yeni kitabı yazdığım dönem pandeminin hem içindeyiz hem ben o sırada üniversitedeyim. Üniversitedeki ortam çok boğucu ama asıl şey önemli olan orada pandeminin yarattığı farklılıktı. Çünkü pandemi sırasında biz kampüste yaşıyorduk. Dolayısıyla çok şanslıydık aslında çünkü çok büyük bir açık alan içerisindeydik o bütün o kapanma sırasında. Fakat hiç kimse yok, insanlar yok. Yani bir üniversite hiçbir öğrencinin, hiçbir hocanın olmadığı bir üniversite. Daha sonra bakıyorum yollar bomboş, arabalar geçmiyor. Daha çarpıcısı Boğaz'dan gemiler geçmiyor. Gökyüzünden uçaklar geçmiyor. Şimdi böyle bir şeyi hiç yaşamadık. Bence insanlık da yaşamadı. Yani böyle bir dünyanın toptan kapanmış olması bu beni çok etkiledi. Yani bir yandan cennet gibi bir yandan korkuyoruz ve çok korkuyoruz. Ne olduğu belirsiz, ne kadar olacağı belirsiz. Ölecek miyiz, kalacak mıyız, yakınlarımıza bir şey mi olacak? Bu kontrast yani bu dehşet ile cennet gibi bir ortam ikisi beraber bende böyle bir garip bir şey yarattı. Yani kıyamet sonrası hissi yani böyle post apokaliptik bir şey ruh durumu. Daha sonra da yazın bir işte bu bir yandan da çalışıyorum. Böyle bir zeytin ağacının dibinde. Zeytin ağacı beni her zaman çok etkiliyor. Tabii bu son dönemlerde zeytin ağaçlarının kesilmesi, işte doğaya verilen tahribat falan bütün bunlar da tabii etkili oluyor ama zeytin ağacın diğer ağaçlardan farklı bir yeri var bende. Bir kere hani anıtsal ağaçlar çok büyüyorlar. Çok severim çınar ağacı. Devasa bir şey oluyor. Mesela 1000 yaşında çınarlar gördüm bu yaz Marmara Adası'nda. Şahaneydi. Tamam, güzel. Ama o kadar büyük ve erişilmez ki 1000 yaşında bir çınar ağacı. Yani başka bir şey anlatıyor. Başka bir mitolojisi var. Fakat şey öyle değil. Çok daha mütevazi. Boyu, posu, daha ufak tefek. Ama 1000 yaşında bile gelse ki Bodrum'da işte bir takım yerlerde kurtarılmış böyle şey altına alınmış, koruma altına alınmış yine böyle 1000 yaşına yakın Zeytin ağaçları da görmüştüm yakın zamanda. Hala zeytin verebiliyor. Yani bu böyle bir sonsuz hayat, sonsuz verim gibi bir yandan da çok kırılgan ama. Yani tek başına bir insan onu yani işte yok edebiliyor. Yani eline bir baltayı alan pekala kolaylıkla yok edebiliyor. Bu kırılganlık ve sonsuz verim diyelim. Evet tabii bütün yüklü bir şey de var ağacın tabii. Zeytin dalı, zeytin yaprağı, kendisi, zeytinyağı. Yani çok kadim bir kültürel bir şeyi de olduğu için, bağlamı da olduğu için onun dibinde böyle bir melek tasavvuru, böyle bir hayali bir şeyle başladı. Sonra böyle metinler gelmeye başladı. Bir dünya açıldı ve o dünya aslında işte o pandemi sonrası yaşadığım dünya benim aslında. Benim dünyam yani. Bir tür böyle bir yani iç dünyanın hani şeyi gibi, bir haritası gibi. Bir yandan da onları yazdım işte ve belli bir süre gitti. Bir buçuk yıl falan bitti. Sonra da bitti. Yani başladığı gibi de bitti. Anladım ki bu böyle bir şey. Yani bu da böyle bir yazma deneyimi. Ben zaten farklı yazma deneyimlerini özellikle de araştırmayı seviyorum. Yani bir tek yazma biçimini belleyip onun böyle peşinden gitmek benim hoşuma gitmiyor. Böyle yani zeytinden başladı ve sürdü gitti.
Hocam biz öğrencilerimizi anlatırken hep edebi akımlarla bağlantılandırıyoruz daha çocukların kafalarına yer etmesi için, oturması için. Hani postmodernizmle nasıl bağdaştırırsınız siz kendi yazım hareketinizi yazmanızı?
Vallahi şimdi yani bu tür tabii akımlar, dönemler nasıl anlatıldığına bağlı olarak değişimler gösteriyor. Sonunda da üç aşağı beş yukarı üzerinde anlaşılmış bir yeni anlatı kuruluyor. Deniliyor ki işte artık şunlara şu özellikler varsa biz buna postmodern diyoruz veya şu dönemde yazılmışsa. Çünkü bir dönemselliği de var. Yani ben onun dönemselliğini önemsiyorum. Yani gidip Don Kişot'ta gördüğümüz teknikleri, aa bak bunlar o zaman bu postmodern bir roman demek bana çok anakronik geliyor mesela. Ya da Tristram Shandy'de. Ama bir yandan da bir geri dönüş de var. 1960'lar sonrasında edebiyatta özellikle Don Kişot ve Tristram Shandy gibi iki aslında ironik kitaba bence bir büyük bir dönüş var. Ve o dönüş, o kanalı takip eden yazarlar farklı işte teknikleri kullanıyorlar ama benim tabii daha çok üzerinde durduğum ayrım hani realist edebiyatla modernist edebiyat arasındaki kopuş beni daha çok etkiliyor. En azından tasnif ede sınıflandırırken eserleri ve dönemleri bu iki ana nasıl diyelim dönem ya da yaklaşımın radikal olarak birbirinden farklı olduğunu postmodern edebiyatın zaman zaman modernist edebiyatın penceresi şeyi içinde şemsiyesi içinde de kalabileceğini yani öyle eserler var ki aslında biz bunu ne bileyim John Fowles'un Frans Teğmen'in Kadını postmodern roman olarak ders kitabı örneği olarak verilir ama pekala ben onu modernist bir kitap olarak da değerlendirebilirim. Çünkü o yeni bir anlam arayışı, dille yeni bir dünya kurma veya onu tekrar sökme. Bütün bunlar aslında modernist refleksler. Yani bunlar böyle biraz üst üste geçiyor. Hani Venn diyagramları gibi böyle bir kesişim noktaları var. Bir başka açıdan yeniden isimlendirebiliyoruz. O yüzden ben hani kendi yazdıklarımı herhangi bir teorik şeyle cetvelle ölçmüyorum. Yani onu onlarla değerlendirmiyorum zaten. Ha onları okumayı seviyorum. Evet seviyorum. Yani teori okumayı da seviyorum ama şöyle bir yanlış anlama oluyor. Teori okumakla yazmak arasındaki ilişki temel bilimlerle mühendislik arasındaki ilişkiye benzemiyor. Yani fiziği önce fizikte gelişmeler olur. Gider bunu uygularsınız, mühendislik olur. Yani fizikte kuantum fiziğini geliştirirsiniz, MR cihazı yapabilirsiniz. Yani kuantum fiziği geliştirilmeden teorik olarak MR cihazı yapılamaz. Yani deneme yanılmayla MR cihazı yapılamaz mesela. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi bu ilişki edebiyatta, sanatta yok bence. Bence önce eser var, sonra teori geliyor. Onu okuyarak üzerine konuşuyoruz. Yani gidip de teoriyi okuyup bir kılavuz gibi elimize alıp o teoriyi uygularsak edebiyat yapıtı ortaya çıkmıyor diye düşünüyorum. O yüzden de çok fazla böyle kendi yazdıklarımı ha bu buraya oturuyor, bu buraya oturmuyor gibi değerlendirmeye çalışmıyorum. Elbette benim de bir takım dönemsel şeylerim vardı. Nasıl diyeyim? Alışkanlıklarım vardı. Bir dönem çok bu meta kurmaca meselesi her zaman meta fiction ya da neyse üst kurmaca da diye çevriliyor. Bunu çok seviyordum, evet, o dönemler. Bununla çok oynamak hoşuma gidiyordu. Ama her zaman bir anlam arayışı da vardı. Yani evet, burada ben mesela o postmodern anlayışın şey kısmını seviyordum. Bizi ideolojik olarak, siyasal olarak bize dayatılan anlatıların arkasını görmemize yardımcı olduğu ölçüde postmodern yaklaşımın anlamlı olduğunu, yoksa her şeyin mübah olduğu ya da hiçbir şeyin birbiriyle kıyaslanamaz olduğu, her şeyin eşit olduğu, yani tırnak içinde eşit olduğu bir dünya tasavvurunu yücelttiği için değil. Yani bu böyle kaygan zeminler yaratan da bir tarafı vardı. O yüzden soruyu buraya kadar getirmiş olayım. Belki devamında yine konuşuruz.
Hocam ben tam Önder Hoca ve Cem Hoca'nın bıraktığı yerden devam ederek şunu merak ettim biraz. Bu kitapta da ilk açtığımızda bir melek figürü ve zeytin ağacı geliyor Önder Hocam'ın sorduğu gibi. Ya bir anda böyle zamanla ve zamansızlıkla karşılaşıyoruz. Yani melek zaman ötesi bir şey. Ondan sonra şaşırttı beni bu. Ve işte orada hani postmodernizm de böyle bir şey. Yani zaman ve zamanı test etme meselesi. Dolayısıyla böyle mesela bu zaman üzerinden sanki ya da zamansızlık üzerinden hani size biraz bırakmak istiyorum. Sanki siz işte gibi sahne gibi zaman şövalyesi gibi bölümlerden kanat sesleri, kertenkele gibi bölümleri var kitabın. Yani buralardan böyle hem Türk edebiyatını böyle bir kucaklama yani bir Atilla İlhan, bir Tevfik Fikret ya da bir ama hani şey de dokunarak aynı zamanda da onu aşma böyle durumu ve çok çok bunda da damakta çok böyle tatlı bir zevk yani bırakan bir his geldi bende uyandı. Tabii bunların hepsinin içinde de bu lezzetin içinde de böyle bir keder var sanki yani o zaman ve zamansızlığın içinde. Ne dersiniz hocam? Hani en çok şeylerden birisi bu zaman çünkü bizim.
Tabii çok kritik, yani özellikle bu kitapta zamanın durmuş olması en çok bildiğimiz şey aslında. Okuyup da ortak, hani ne çıkıyor buradan? Zaman durmuş. Gelecek yok. Geçmiş de yok o yüzden. Şimdi o da tuhaf bir durum yaratıyor. Geleceğin olmayışı geçmişi niye yok etsin? Öyle bir dünyaymış bu diye düşünmeye başladım. Çünkü bizim o pandemi döneminde hissettiğim şey tam da buydu. Geleceğin yok olması ya da şimdiki zaman akmıyor olması. Ya akıyor tamam da, ama aynı zamanda akmıyor. Çünkü zaman demek hareket demek aslında. Yani hareketi durdurduğumuz zaman, zaman da aslında bir anlamda durdurmuş oluyoruz. Evet, yani hiçbir şey yapmadan bir an. Bu tabii çok ürkütücü. Yani yaşamı durdurmak aslında yaşama karşı birçok da refleks oldu. Farkındaysanız orada, yani bu kapanmalara karşı çok eleştirel pozisyonlar da vardı. Bir yanıyla işin sağlık kısmı var, güvenlik kısmı var. Yani çok ciddi, temel, felsefi meselelerle yüz yüze geldik. O yüzden kitabın tabii böyle bir zamanın durma hali var. Ama bir yandan da hani edebiyatın diğer, yani diğer demeyelim de, benim normalde yazdığım, okuduğumuz edebiyat eserlerinde aslında bir dünya kuruluyor ve bu dünyanın iki ana şeyi var, bileşeni var: zaman ve mekan. Yani mutlaka bizde bir mekan duygusu yaratıyor ve bir zaman akıyor. Bir hareket oluyor. O hareket de genellikle bir iradenin hareketi oluyor. Yani bir iradi varlığı izliyoruz biz. O iradi varlığın seçimlerinin sonuçlarını görüyoruz. Eğer böyle bir şey yoksa bir romandan veya bir öyküden bahsetmek mümkün olmuyor benim gözümde. Dolayısıyla da burada tabii bu zaman meselesini askıya aldığımız zaman ne oluyor? Birazcık da bunu test etmiş oldum aslında, denemiş oldum herhalde. Ama dediğim gibi çıkış noktam felsefi olmaktan çok duygusal ve duyusallı. Yani kendi yaşadığım tecrübenin bende yarattığı bir takım şeyler. Yani böyle bir dünyada dolaşıyorum. Bu dolaşma meselesi aslında benim başka kitaplarımda da var. Daha sonra fark ettim. Mesela bu Ve Ateş Bizi Tüketiyor da benzer bir distopik ortam. O daha 2018-2019. Tabii distopyalar sadece benim ilgimi çekmiyor. Yaşadığımız dönem, çağ, birçok ülkede, birçok kültürde, birçok edebiyatta, birçok arkadaşımızın edebiyatını artık belirlemeye başladı. Eskiden bilim kurgunun bir alt birimiyken neredeyse kendi başına distopya edebiyatı diye bir şeyden bahseder olduk. Yani kötü bir dünya tahayyülü. Yani fantastik de değil aslında, bazen spekülatif falan. Şimdi bütün bunlar tabii bu dönemin şey ruh durumu herhalde. Oradan sirayet etti. Dediğiniz ama şeyler doğru. Yani Atilla İlhanlar, Tevfik Fikretler, belki Nazım Hikmetler, yani birçok şairin orada tabii ki yankısı var. Çünkü soyutlamaya başladığımız zaman şiire tabii yaslanmaya başlıyor. Ya da şiirden kaynak almaya başlıyor insan. Çünkü artık orada şeyler bir hikayenin, kurgunun parçaları olmaktan çok imgelemden süzülüp gelen unsurlar haline gelince de tabii insanın kendi zamanda okuduğu ve zihninde yer etmiş şairlerin sesi bir şekilde yankı buluyordur. Onu da sevinirim yani öyleyse de.
Yani hocam söylediğiniz gibi bu o dönemle alakalı da Agamben'le Johnluk Lenz'in böyle bir şey atışması olmuştu yazı üzerinden. Hani kapanmalar, üniversitelerin işte derslerin iptal olması ya da işte online'a geçilmesi. Yani üniversite dediğimiz şey Agamben onu hatırlatıyordu. Yani student kelimesinden hani gidip orada bulunma, çalışma, beraber olma hali, farklı yerlerden gelme, farklı mekanlardan, farklı zamansallıklardan çıkıp bir yerde buluşma anıydı. Sanırım yani o durumlara da böyle bir hale de böyle söylediklerinizde zaten bir yanıt vermiş, hem de yazdıklarınızda vermiş oldunuz. Harika, çok güzel. Yani hani o zaten okumak beni memnun etti. O sesleri duymak, ama o sesleri her zaman duyabiliriz, fakat burada farklı bir biçimini, farklı bir tonunu, farklı bir hatırlanış şeklini duymak, farklı bir figürasyonunu duymak hocam çok çok mutlu etti. Ben çok meşgul et. Ben bir kere daha bir şey daha sorabilir miyim acaba arkadaşlar? Var mı sorunuz? Tamam. Yani şiire yaklaştı dediniz ya hocam. Hani böyle bir sanki böyle bir şiir belli bir 20 senedir, 10 yıldır ya da işte belli bir süredir sanki böyle geri plana çekilmiş gibiydi. Ya da sizin değerlendirmeniz nasıl olur bilmiyorum. Sanki böyle onu bir hatırlatmak, sanki böyle bir toplumsal bir siyasal bir bilinç dışı şeklinde hani onun kıyıya vurması gibi de bir durum söz konusu olabilir mi? Hani söylediklerinizle de bağlantı olarak. Yani bu kitap böyle bir iri yeniden hatırlar, yeniden ya da şiirsel formu, şiirsel biçimi, imgeyi yeniden ortaya çıkarır.
Valla kendi kitabım için bu kadar iddialı şeyler söyleyemem ama benim gözlediğim son 20 yıldır şiir farklı bir solukla çok canlı bir şekilde devam ediyor. Ben birçok yeni şair tanımaya başladım ya da onları takip ediyorum. Zor tabii, yani şiir kolay bir tür değil. Çok kendine has zorlukları olan bir tür. Ama geçmişteki yüklendiği, ya bu soru biraz edebiyat sosyolojisiyle de ilgili. Sadece edebiyat içinde değerlendirilemez gibi geliyor. Yani birazcık o şair yazar figürlerinin toplumda nasıl algılandığı, o figürlerin kendilerini nasıl konumlandırdıklarıyla da bağlantılı. Yani geçmişte şairlerin başını çektiği, yani edebiyat dediğimiz zaman ilk akla gelen şey şairler. Namık Kemal, Tevfik Fikret, ne bileyim Abdülhakamit falan. Yani daha sonra Halit Ziyalar'la birlikte belki hani romancıların girmesi, nasıl diyelim, o lige girmesi, ama her zaman bir şair-i azam meselesi, bir kavga kıyametin şiir üstünden koptuğunu hatırlıyorum. Yani en çok büyük polemiklerin hatta 80'lere kadar da öyle sürdüğünü ve bu alanın yani en böyle şeyle birleşmesi, tabii orada şiirin toplumun taleplerini seslendirmek konusunda popüler bir alan halinde kullanılması da bunun bir parçasıydı. Fakat dönemler değişti. Yani şiir o işlevini belki artık orada sürdürmek yerine işte romanlarla, öykülerle başka başka mecralar açılmaya başlandı. Yani dönemler değişti ama ben şimdiki son 20 yılı daha farklı görmeye başladım. Yani bir kere o romanın belki de olduğundan fazla değer atfedilen bir tür olduğu birazcık daha sezilmeye başlandı. Yani roman aslında popüler bir tür. Yani şey değil, nasıl diyeyim, yazması çok daha kolay, okuması çok daha kolay, çok satar olması çok daha kolay bir tür. Dolayısıyla da ticarileşmesi çok kolay bir tür. Bu da onun en büyük zayıf karnı zaten. Yani işte o roman, şiir, öykü, bütün bu türlerin ben günümüzde birazcık daha hem farklı seslerle kendine yer bulduğunu düşünüyorum. Hem de farklı alanlardan, farklı, nasıl söyleyeyim, konularla geldiğini, artık öyle tek tip bir edebiyat anlayışının olmadığını düşünüyorum. O yüzden de şiirin, evet, yeniden daha en azından 20 sene öncesinden daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Doğru. Ama ben her zaman zaten türler arası geçişleri de seviyorum ve bu türleri birbiriyle bu kadar net sınırlarla ayırmanın, dediğim gibi, daha ticari bir ortamın aslında dili bu. Yani kitapçıya gittiğiniz zaman, eğer o kitapçı sizi şiir burada, işte roman burada, öykü burada, polisiye burada, yani fantastik burada diye ayırmaya başladığı zaman aslında bir şey yapmış oluyor edebiyatın üzerinde. Bir sınıflandırma dikte etmiş oluyor. Ama iyi eserler, iyi edebiyat eserini biz tam olarak nereye koyacağımızı çok da kestiremediğimiz şeylerdir. Yani benim için Tolkien'in, ne bileyim, Yüzüklerin Efendisi öyle kolaylıkla işte fantastik edebiyat burada dursun diyebileceğimiz bir şey değil aslında. Yani tıpkı Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzara, işte bu da şiir kitapları bölümünde dursun diyebileceğim bir şey olmadığı gibi, yani ki kendisi de zaten öyle konumlandırmıyor. Dolayısıyla bu türler arası geçişlerin daha çok konuşulduğu ve denendiği belki bir ortamda olduğumuzu sanıyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun.
Devam ettirebilir miyim acaba?
Ya, tabii
Merak
başka.
ettiklerim var ama hocam sizi de yormak istemeyiz.
Yok, benim vaktim var.
Tamam. Yani son o zaman şöyle bir toparlayıcı da olsa. Yani arkada hep böyle bende bir Peter Handke'nin o işte Wings of Desire'daki o filmde girişi meleklerin yukarıdan Berlin'e
Evet.
inişi ve daha sonra işte şiir çocukken
Evet.
o aktı yani bende.
Evet. Evet.
Orada da çok büyük bir yani post-Sovyet durumunda hani böyle zamanla ilgili bir meseleydi o meleklerin. Şeyi gördüm hocam sonda hani son bölümde karga yani o Zeytin Dalı'na oraya karga geliyor. Zeytin Dalı hani bir haberci Zeytin Nuh'un güvercini falan hani biliriz. Bu karga öyle bir geleceği imleyen, yani sizden tabii şey olarak değil sadece merak ettiğim için soruyorum. Yanıtlamama hakkınız var. Geleceği imleyen bir karga mıydı acaba? Bir şeyler
Ya
söylemek
bilmiyorum.
ister misiniz?
Yani sonuçta bunlar tabii yükleniyor, insan seyrettikleri, okudukları. Ben tabii o filmi, Berlin üzerinde gökyüzüydü, değil mi? O filmi çok daha yeni seyrettim. Yani bunu yazdıktan çok sonra, ben bunu tamamladıktan belki bir yıl sonra seyrettim ve çok şaşırdım aslında. Yani müthiş derecede akraba hissettim. Yani tam da, evet, böyle bir dünya, yani benim dünyama çok benzeyen bir hali vardı bazı açılardan. Ve oradaki o şiir, o metnin kendisi, filmin kendisi zaten çok çok etkileyiciydi. Yani birkaç defa seyrettim, ki çok geç kaldığım bir film. Yani çok eski bir film sonuçta. Ama o sürprizleriyle benim, ve Ateş Bizi Tüketiyor'u da bana çok çağırıyor. Yani o ruh durumunu çok şey yapan bir film. Onun üzerine daha fazla da herhalde bir daha bile seyredip düşünebilirim. O bir tarafa. Karga, tabii karga o kadar çok yüklenmiş bir şey ki, yani karga deyince, ne bileyim ben, Kafka'da geliyor insanın aklına. Murakami'nin işte Kafka sahilde, Kafka'daki karga da geliyor. Yani karga var ama bir yandan işte ölüsünü gömen kargayı gören Habil'le Kabil'i de hatırlıyorum. Yani böyle bir, zaten bunlar birbirinden kopuk da değil. Tıpkı şey gibi, dünya, yani kültür dediğimiz şey, bilinç dışındaki o karmaşayı bana çok anımsatıyor. Yani o yüzden de bir dizide birdenbire bir mitolojik göndermeyi görebiliyoruz ya da bir edebiyat eserinde, bir popüler ortamda gördüğümüz bir şeyi tekrar görebiliyoruz. Yani bunlar böyle bir devinim halindeler. Böyle bir, nasıl diyelim, insanlık zihninin şeyleri gibi ya da ruhunun böyle temel taşları gibi. O yüzden yüklü tabii yani, ama o anda güvercin değil sonuçta yani. Karga ama şey de değil yani, akbaba da değil. Ama o işte kendini yani düşünüp de acaba buraya hangi kuşu koysam diye düşünmedim. O kuş o şekilde beliriyor orada ve bir de etraf karga dolu. Yani sonuçta yaşadığımız dünyada da biraz iç içe olduğumuz da şeyler. Yani zeytin ağacı da, karga da, kertenkele de, ne bileyim ben, karınca da benim şahidi olduğum dünyanın şeyleri. Çoğu şey yani soyutlamaların dışında. Öyle bir atmosfer çıktı.
Yani kolektif bir bilinç dışı halinde
Evet.
hocam, okumalıyız.
Diyebiliriz.
Güzel. Çok teşekkür ederiz valla. Yani
Çok teşekkür ederiz
sanırım.
hocam.
Teşekkür ediyoruz hocam.
Teşekkür ederim. Sağ
Çok
olun.
sağ olun.
Bu kadarcık, ne güzel, kısacık.